Ayrım 18.
Ey inananlar! Mutluluğa ermeniz için hepiniz tövbe ederek Allah'ın hükmüne dönün. Nur Suresi 31. Günümüzde hayli gürültüler koparan ve yorumlara uğrayan örtünmenin başlıca dayanağı işte bu ayettir. Örtünme gerekli mi, değil mi? Gerekli ise kapsamı nedir? Bunları tartışmadan önce Kur'an'a böyle bir ayetin gelip girmesinin bizzat peygamberin özel ve psikolojik yaşamı ile ilgisi gözden uzak tutulmamalı. Nitekim yine bu yaşamın sorunları yüzündendir ki Muhammed'in eşlerinin örtünmesine ve dışarıyla ilişkilerini düzenlemeye kadar giden biçemi hayli sert bir ayet görüyoruz Kur'an'da. Ahzab suresinde şöyle buyurulmaktadır peygambere: Ey peygamber, eşlerine de ki, eğer dünya yaşamını ve süslerini istiyorsanız, gelin size bağışta bulunayım ve güzellikle salıvereyim. Eğer Allah'ı, peygamberlerini, ahiret yurdunu istiyorsanız, bilin ki Allah içinizden iyi davrananlara büyük karşılık hazırlamıştır. Ey peygamberlerin hanımları, sizlerden biri açık bir hayazlık yapacak olursa, onun azabı iki kat olur. Bu Allah'a kolaydır. Ey peygamberin hanımları, sizler herhangi bir kadın gibi değilsiniz. Allah'tan sakınıyorsanız edalı konuşmayın. Yoksa kalbi bozuk olan kimse kötü şeyler umut eder. Hep ciddi ve ağırbaşlı söz söyleyin. Evlerinizde oturun. Eski cahiliyede olduğu gibi açılıp saçılmayın. Namaz kılın, zekat verin. Allah'a ve peygamberine itaat edin. Ey peygamberin ev halkı! Kuşkusuz Allah sizi kusurdan arındırıp tertemiz yapmak ister. Ahzab suresi 28-30-32. Peygamberin ev halkında Tanrı'nın müdahalesine varacak denli olup bitenleri okuyucuların takdirine bırakırken şeriat ve kadın konusunda söylediklerimizi özetleyelim. İslam herhangi bir kuşkuya yer vermeyecek biçimde kadını erkekten aşağı görmekte ve ikinci sınıf bir insan olarak bakmaktadır ona. Kadın erkeğin istediği zaman boşadığı, istediği zaman geri aldığı, gerekirse dövdüğü bir mal gibidir. Evine kapanmalı, saçını başını örtmeli, kapısından içeriye yabancı bir erkeğin adımını atmasına izin vermemelidir. Kadının en başta gelen erdemi de şu: erkeğine boyun eğme. Temelinde düpedüz kadına güvensizliği de taşıyan bu anlayış, geçmiş yüzyıllarda hiç kuşkusuz kadınlar için nice acılar bahasına uygulanmış olabilir. Ama çağımızda, konuya yeniden döneceğiz ileride. Şeriat ve emek. Kur'an, emeğin değerini pek yerinde olarak yüceltiyor. İnsan ancak çalıştığına erişir diyor. Necm suresi 39. Öte yandan toplumda yoksul zengin farklılığını giderek sınıfsal çekişmeyi ise Tanrı'nın üstelik kasıtlı bir eseri olarak sunuyor. Allah rızk verirken kiminizi kiminizden üstün tutmuştur. Nahl suresi 71. Öyle olunca da arkadan öğüt gelecektir. Servet içinizden yalnız zenginlerin arasında dolaşan bir şey olmasın. Haş suresi 9. Zenginlerin mallarında yoksun ve yoksullar için bir hak vardır. Zariyet suresi 19. Muhammed'in işçi ve işveren ilişkileri üstüne de çeşitli sözleri var. Örneğin Buhari'nin Ebu Hureyre'den aktardığı bir hadisinde şöyle diyor peygamber: Allah buyurmuştur ki, ben kıyamette üç kimsenin hasmı olacağım. Benim adımla yemin edip söz verdiği halde gat edenin, özgür bir kişiyi bile bile satıp parasını yiyenin, çalıştırdığı için ücretini vermeyenin. Yine Ebu Hüreyre'nin aktardığı bir başka hadisinde de şöyle demektedir. Birinizin işçisi yemeğinizi getirdiği zaman eğer onu yemeğe oturtmazsanız bir iki lokma ve bir iki yudum da ona verin. Çünkü işçiniz yemeğin kokusunu almış ve içi çekmiştir. Hatırlatmaya gerek yok. Zengin yoksul ayrımının, işçi patron düzeninin hiç de ebedi nitelikler taşımadığı gerçeğini bir yana bırakalım. Çağımızda emeğin sorunları, işçi işveren ilişkileri öğütle ya da acıyarak çözülebilecek şeyler değil. Özellikle kapitalist bir düzende emeğin temel hakları var. Başta da sendikalaşma, toplu sözleşme ve sonunda grev. Grev, yani zaten güçlü patronun silahlarına karşı bu silah, emekçinin haklarını tanıtmada çok önemli bir rol oynuyor. Ve işçi işveren ilişkilerini, görece de olsa bir dengede tutmayı sağlıyor. Şeriatçı düşüncenin bu konudaki tavrı nedir? Türkiye'de son yıllarda işçi sınıfının nicel ve nitel gücü arttıkça, İslamcı düzeni savunanların işçilere ve sendikal konulara duydukları ilgi de çoğalmış bulunuyor. Gerçi şeriatçı eğilim ve örgütlenmeler pek çeşitli. Ancak kurmak istedikleri şeriat düzeninde işçilerin durumu, sendikalaşma ve grev hakkı konularında tavırları ortak. Hepsi de İslamcı düzende işçilerin bağımsız sınıf örgütü olan sendikalara ve grev hakkına karşı çıkmaktadırlar. Şeriat düzenini savunanlar içinde günümüz Türkiye'sinde işçilerin mücadelesine düpedüz karşı çıkanlar var. Örneğin Kara Ses diye anılan Adana eski müftüsü Cemalettin Kaplan bunlardan biri. Kaplan'ın İslam'da işçi ve işveren münasebetleri adlı eserinde işçilere verdiği öğütler bütünüyle sermayedar sınıfın ve siyasal iktidarın çizgisini sergilemekte. Şeriat düzenini savunanların bir bölümü ise sermaye düzenine karşı çıktıklarını söylemekte ve işçilerin sermayeye karşı mücadelesinde yer almaktadırlar. Ancak sınıf olgusu ve sınıf mücadelesi anlayışını reddettikleri için tutarlı bir çizgi izleyememektedirler. Özetle İslam dininin kim özellikleri, Katolik Kilisesi'nin 1891 yılında Rerum Novarum, Yeni Şeyler adlı bildirisiyle gerçekleştirdiği atılımın bir benzerinin gerçekleştirilmesini önlüyor. İslamcı düşünürler, işçi sınıfının gelişen mücadelesinin sorunlarını kavrayamıyorlar. Giderek işçi sınıfına kabul edilebilir programlar öneremiyorlar. Elimizdeki bir inceleme, örneğin grev hakkı ile ilgili ilginç bir sergileme yapıyor. İslamcı düzende grevin yasak olduğu konusunda bu düzene yandaş düşünürler arasında tam bir görüş birliği vardır. Bu konuda Türkiye'de yayınlanan ilk kaynaklardan biri Suriyeli yazar Muhammed Fer Şakfa'nın İslam'da İş Ahkamı ve İşçi Hakları adlı eseridir. Yazar şöyle diyor kitabında. İşçinin grevle işini atıl bırakmaya hakkı olamaz. Zira bunda kendisine emanet edilen iş sahibinin mallarına zarar vardır. Gerçekte grev, akit şartlarını değiştirmek için başvurulan gayrimeşru bir vasıtadır. Grevin devlete ve iktisadiyatına verdiği kötü neticeler gizli değildir. Grevin, bu arada işi yavaşlatma türünden davranışların İslam'ın bir yol olmadığını savunan başkaları da var. İslamcılar, İslami düzende grevin yasak olmasını kendi mantık sistemleri içinde şu nedenlere bağlıyorlar. 1. Grev zararlıdır. 2. Grev karşılıklı rıza ilkesine uymaz. 3. İslamcı düzende devlet yaptığı düzenlemelerle greve yol açan çelişkileri ve sorunları ortadan kaldıracak ve böylece greve gerek kalmayacaktır. İslamcılar grevin zararlı olduğuna ve işveren işçilere zarar verse bile grev yapmanın yanlış olacağına inanıyorlar. Zarar verici bir davranışın bir başka zarar verici davranışla ortadan kaldırılmaya çalışılmasının doğru olmadığını savunuyorlar. Bu yazarlar, yapılmış bir sözleşmeye göre çalışan bir işçinin, gerçek ücretinin enflasyon nedeniyle düşmesi karşısında bile grev hakkını kabul etmemektedirler. Grev o denli zararlıdır ki, bir başka zararı ortadan kaldırmak için kullanılamaz. İslamcı yazarlar, aslında işçi ile işverenin eşitliğine inanıyorlar. Sermayenin üretim araçları üzerindeki mülkiyetten ve siyasal iktidardan kaynaklanan gücünü ise görmezlikten geliyorlar. Böylece şeriat düzeninde hizmet akdinin eşitlik temelinde zorlama olmaksızın karşılıklı rızaya dayalı olarak oluşacağını ileri sürüyorlar. Ekmek için çalışmak zorunda olan işçinin işsizlik sigortasından yardım alsa bile tek başına kalması halindeki güçsüzlüğünü göz ardı ediyorlar. Bugün kapitalist ülkelerde sık sık tekrarlanan sosyal politika ilkelerinden biri, iktisadi bakımdan zayıf olanın korunmasıdır. Oysa, kimi İslamcı yazarlarda çok daha ilkel bir anlayış egemendir. Bunlar, emek-sermaye ilişkisinde emeğe bir parça ağırlık verilmesini bile işlerine sindirememektedirler. Söylenen şu, şeriat düzenine göre işinden hoşnut olmayan işçi, mahkemeye ya da hakime başvurur. Mahkeme ya da hakimin vereceği kararı beğenmezse, yapabileceği tek şey işten ayrılmak ve Allah'ın rızkını başka bir yerde aramaktır. Ve bulur da, çünkü Allah'ın rızkı boldur. Ama greve başvurma olmaz. Grev tehdidi altında sağlıklı bir iş akdi yapılamaz. Devletin bu konuda hakemlik edecek yansız kurumlar kurması, etkili önlemler alması gerekir. Devlet bu önlemleri almıyorsa denemez. Çünkü devlet bunun için vardır. Devletin çözemediği ve adil biçimde barışa kavuşturamadığı iş kavgasını tarafların güç ve tehditlerine bırakmanın olumlu bir sonucu olmaması gerekir. İşte şeriatçıların grevle ilgili düşünceleri. Açıkça fark edileceği gibi şeriat düzeninde grev hakkına karşı çıkan İslamcı yazarlar, sermayenin çıkarlarına önemli bir zarar vermekten özenle kaçınıyorlar. Sermayenin üretim araçları üzerindeki mülkiyetine dokunmuyorlar. Tersine, şeriat düzeninde sermaye için daha güvenilir bir ortam yaratmaya çalışıyorlar. Bu konuda öylesine katılar ki, grevin bir tehdit aracı olarak kullanılması ya da grev hakkı için kapının bir parça aralanması gibi öneriler bile tepki çekiyor. Özetle, sermaye düzenini savunuyor şeriatçılar. Bu yazarlar, gerçi bunu açıkça söylemiyorlar. Çünkü onlara göre, grev ve dolayısıyla lockout, kapitalizmin yapısında yer alan bir kurumdur. İslam iktisadı ise, kapitalizmin ve bu arada sosyalizmin dışında bir sistemdir. Kapitalizm ve sosyalizm dışında bir sistem aranışının böyle bir sistemin hiçbir zaman bulunamayacağı gerçeği bir yana, sonunda sermayenin ekmeğine yağ süreceğinin, okkağının altına ise işçi sınıfın gideceğinin farkında değiller. Üstelik böylesi bir anlayışın, işçi sınıfı bakımından ne gibi sonuçlar doğurduğu, İran'da gözler önüne serilmiş durumda. İslam açısından işçi, sendika kuramaz. Toplu sözleşme, grev ve direniş yapamaz orada. 11 yılda 4 kez onaylanan yeni kanunlar bir türlü yürürlüğe girmemiş durumda ve ülkede Şah döneminin kanunları geçerli hala. Hem de İslam devrimi diye ortaya çıkan şeriat düzeni, Yıldırım Koç'un yerinde deyişle örgütlü mollaların örgütsüzleştirilmiş hakkı gülerek sermayenin mezbahalarına götürdüğü karanlık bir düzen aslında. Şeriat düzeninden en fazla zarar görenin işçi sınıfı olduğu apaçık. Kadın sorunu gibi emek sorunu da şeriatın yetersizliğinin bir kanıtı. Yanlışın asıl kaynaklarından biri İslam devrimi. Bir yana İslam devletinin olanaksızlığı çağımızda adı var. Ama üstüne görüş birliği olmayan bulanık bir kavram karşısındayız. İslam devletinin olanaksızlığı. Pakistanlı bir siyaset bilimcisi olan İştiyak Ahmet'in birkaç yıl önce İngiltere'de yayımlanan The Concept of an Islamic State, Francis Pinter London 1987 adlı eseri, İslam devleti tartışmalarına büyük aydınlık getiriyor. Yazar, Pakistan'ın önde gelen düşünürlerince öne sürülen bir İslam devletinin kuruluşuna ilişkin 9 farklı öneriyi ele almakta. Yaşamlarını İslam'ı incelemeye adamış olan bu düşünürlerin kanıtları ayrıntılı olarak aktarılıyor. Okur tezleri hakkındaki iyi bir fikir edinme olanağı buluyor. Okuyucuların hemen dikkatini çeken bir nokta şu. Nedenle yetkin olurlarsa olsunlar, bu düşünürler arasında İslam devletinin ne olduğu konusunda bir birlik yok. İştiyak Ahmet'in kitabının temel tezi de İslam devleti anlayışlarının çok çeşitli oluşu. Eserde bunlar bir bir ele alınarak eleştirici bir gözle çözümleniyor. Çelişkileri ortaya konuyor. Okur, İslam devleti kurma çabalarının nedenli boş bir uğraş olduğunu açıkça görüyor. Aslında bu tür bir devlet, İslam'ın ülküleştirilen ilk yılları dışında hiçbir zaman mevcut olmadı. Çağdaş yaşamın koşullarında böyle bir devletin yeniden kurulması ise olanaksızdır. Yazar açıkça dile getirmese de çözümlemelerinin ardında yatan yargılar bunlar. Uygulanabilirliği ve geçerliliği olmayan görüşleri tartışmanın ne gereği olabilir? Bu soru İslam devleti kavramının Pakistan'ın siyasal yaşamındaki yerini tartışan sonuç bölümünde yanıtlanıyor. Gerçekten Pakistan, Hindistan Milli Kongresi'ne karşı mücadele içinde tanımı gereği İslam'ı bir kalıba dökülmüştü. Ancak Pakistan hareketinin sözcülüğünü yüklenen ve onu başarıya götüren lider Muhammed Ali Cinnah, Pakistan devletinin resmi olarak kuruluşundan önce bir kalıbı kırmaya çalıştı. 1947 Ağustos'unda kurucu mecliste yaptığı konuşmada Cinnah, laiklik ve demokrasiye bağlılığını açıkça dile getirdi. Kişisel inançları ilgilendirdiği için dinsel anlamda değil, siyasal planda yani yurttaşlık anlamında Hinduların Hindu, Müslümanların da Müslüman olmalarının son bulduğu ulusal bir devlet kurmak istediğini söyledi. Bu konuşma Pakistan'da yasaklanmış durumda bugün. Ancak şaşılacak bir yanı da yok bunun. 1948 Eylül'ünde Cinnah'ın ölümünden sonra laik demokratik devlet ülküsü neden hemen terk edildi? Yazara göre nedenleri siyasaldı bunun. Bölgesel, yani Pencabi, Bengali, Sindi, Peluçi ve benzeri güçlerin meydan okuması karşısında siyasal merkez, ortak olan İslam milliyetçiliğini ön plana çıkarmayı ve böylece yurtseverlikle bağdaşmayan etnik milliyetçiliği reddetmeyi yararlı buldu. Yine yazara göre, o günden bu yana İslam sloganları çeşitli iktidarlarca bölgesel güçlere ve seçim ve demokrasi isteyen öteki muhaliflere karşı konumlarını korumak için kullanıldı. Merkez, Cinnah'ın özerk eyaletlerinden oluşan federasyon vaadini de tutmadı. Egemen sınıflar, ulusal bir pazar yaratmak amacıyla siyasal ve iktisadi egemenliklerini pekiştirmek için İslam'dan yararlandılar. Ne var ki, İslam, Pakistan'ı oluşturan çeşitli öğeleri bir arada tutmada yetersiz kaldı. Nitekim 1971'de Doğu eyaletlere ayrılarak Bangladeş devleti oldu ve Pakistan yaşayabilir mi sorusu da o günden beri tartışılmakta. Doğaldır ki zaman gösterecek bunu. Öte yandan Pakistan'da İslam'ın politikalarca ideolojik bir araç olarak kullanılmaya başlamasıyla ulemaya tartışmaya katılması ve politikaya karışması için kapılar açıldı. İslamlıktan ideoloji olarak yararlanan politikacılar da onun kurbanı oldular sonunda. Butto, Bengal, Müslümanlarının orduca katledilmelerini Tanrı Pakistan'ı parçalanmaktan kurtardı biçiminde yorumladı. İktidarda bulunduğu sürece İslamcıların kendisine karşı yürüttükleri kampanyaya karşılık onlara çeşitli ödünler verdi. İçki, kumar, at yarışları yasaklandı. Cuma resmi tatil günü oldu. Ne var ki bütün bu ödünler Buddha'yı kurtarmaya yetmedi. General Ziya-ül-Hak ise meşhulü doktriner değerlerde aradı. 1979'da geleneksel İslam hukukuna dayalı cezalar getirildi. Kırbaçlama İslami olabilir. Ancak kırbaçlanmalarının haykırışlarını hoparlörlerle halka duyurulması yöntemi General Ziya'nın bir buluşudur. İşte İslam devleti tartışmalarında derslerle dolu bir Pakistan örneği. Ya üstelik İslam devrimi adına ortaya atılan İran örneği. Onu bütün ayrıntılarıyla gözler önüne sermek, özgürlük, demokrasi ve devrim adına kaçınılmaz bir görev. 7. İslam devrimi denen sahtekarlık. Son yıllarda İslam devrimi denen bir hareket, Müslüman hemen her ülkeyi dolaşmakta, yandaşlar edinmekte, giderek karıştırmaktadır. İran'da yuvalanmış bu akımın doğuşu, orada gerçekleştirdikleri büyük önem taşıyor. Çağımızda din temeli üzerine oturan bir devletin ne türlü çelişmelere yol açacağı ve bir topluma neye mal olacağının en güzel örneğidir bu. Bu vesileyle Türkiye'deki şeriatçı akımları da gözden geçirmekte yarar var. İran için biraz gerilerden girelim konuya. İran devriminin kaynakları. İran'da devrime götüren gelişmelerin ilginç bir öyküsü var. Yıl 1953. Başbakan Musaddık, petrolün millileştirilmesi için çabalamaktadır. Şah Rıza Pehlevi ise millileştirmeye karşıdır ve General Zahidi'ye güvenerek hükümeti değiştirmek ister. Ne var ki Mollalar Musaddık'ın yanında yer alırlar. Öyle olunca da Şah istediğini yapamaz ve Roma'ya kaçar. Ancak bu arada Musaddık'ın laik görüşleri Mollaları rahatsız etmiştir. O yüzden desteklerini çekerler ondan ve ordu duruma egemen olur. Şah da ülkesine döner. Yaptığı da şudur. Orduyu yeni baştan düzenler. Kendisine bağlı güçlü bir ordunun yanı sıra bir polis örgütü kurar. Öte yandan ABD ile olan ilişkilerini yoğunlaştırır. Askeri ve iktisadi yardım alır onlardan. İran'ı batılılaştırmak istemektedir Şah. Batılılar ise İran'ı Orta Doğu'da kendi çıkarlarını koruyan bir devlet durumuna getirmek arzusundadırlar. Şah'a karşı halkın muhalefeti sürmektedir. Bu muhalefetin içinde esnaf, dinci ve gericidir. Mollaların etkisi altındadır. Topraklar ağaların elindedir. Köylü ise yoksulluk içindedir. Muhalefetin en belirgin üyeleri din adamlarıdır. Şah, toprak ağalarının egemenliğini kırmak amacıyla tutar bir toprak reformu yapar. Her ağanın elinde en çok bir köy kalacak biçimde bir kanun çıkarır. Babasından kalan toprakların yanı sıra ağaların elinden parayla aldığı toprakları köylüye dağıtır. Daha doğrusu uzun vadede ödeme koşuluyla satar onlara.